Ayrım 27. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 347. Bir zamanlar Paris'in kestane ağaçları altında ya da ünlü ırmağının kıyısında yürürken birden benimkinin yanında onun gölgesini hissederdim ve güneş batıncaya kadar yan yana konuşmadan ilerlerdik. Soluğu kesik ve sıktı, kükürt kokuyordu. Herhalde cehennemden dönüyor da onun için böyle diye düşünürdüm ve benim de soluğum kesilirdi. Ama artık mücadele etmiyorduk, dost olmuştuk. Bana bakıyordu ve göz bebeğinin içinde yüzümün ışıldadığını fark ediyordum. Ama mücadele uygardır. O bütün mücadelelerini bana bulaştırmıştı. Ben de onunla birlikte mücadele etmeye, uzlaşmaz olanları uzlaştırmaya, en son umudu, en son umutsuzlukla dost etmeye ve mantıkla kesinliğin ötesinde bir kapı açmaya başladım. Bir akşam üzeri güneş batıp da ayrılmaya hazırlandığımız bir sırada döndü. Benimle hiç konuşmayan o konuştu. Ben çarmıha gerilmiş Dionysos'um dedi. Benim, o değil. Sesi kıskançlık, nefret ve sevgiyle doluydu. Ertesi gün gidip ben de Bergson'un büyüleyici sesini duyduğum zaman yüreğim tekrar sakinleşiyordu. Sözleri baştan çıkarıcıydı ama zorunluluğa bir kapı açılıyor ve içeri ışık giriyordu. Ancak gençliği büyüleyen yara, kan ve büyük iç çekme yoktu ve ben yine o yaralayanı bulmak için kestane ağaçlarının altına gidiyordum. O sıralarda yara derinliklerime kadar işlemiyordu. Ben de yaralanıyordum ama yüzeysel. Kutsal peygamberin yaralanıp kan döktüğü yerde ben, Aziz Francesco gibi bereleniyordum. Yalnızca tenim morarıyordu. Daha sonra görüntü halinde beliren apokalipsin melekleri insanların üzerine saldırdığında benim de yaralarım açılmaya başladı. Yıllarca sonra Londra'da yine bir sonbahar günü bir parkın küçük bir bankında oturduğumu hatırlıyorum. Hava korku doluydu. Bir yerde üstün insan doğmuş, bir yerde bir kaplan üstün insan olduğunu sanmıştı. Artık yalnızlığının içine sığamıyordu. Egemenlik hırsı kudurganlığa dönüşmüştü. Cengiz Han'ın demirden bir yüzüğü varmış ve onun üzerinde iki kelime yazılıymış. Rasti Rusti, Kuvvet Hak. Bizim devrimizde bu demir yüzüğü taktı. Devrimizin şeytanı, Afrika'nın efsanevi kralı gibidir. Enine boyuna şişman upuzun, her yanı kıllı, 12 kadın, 2 erkek şarkıcı ve 24 dolum şarapla yüksek kuleye çıktılar. Dansla şarkıdan bütün kent sarsıldı, çok eski kulübeler yıkıldı. Başlangıçta kral dans etti, yoruldu, bir taşın üstüne oturdu, gülüyordu. Sonra gülmekten yoruldu, esnemeye başladı ve eğlensin diye önce kadınlarını, sonra erkek şarkıcıları, sonra da boş tulumları uçurumdan aşağı attı. Ama yüreği hafiflemedi ve kralların teselli bulmaz acısından ötürü ağlamaya başladı. Bir gazete satıcısı yeni savaş haberlerini haykıra haykıra geçti. İnsanlar solukları kesiliyormuş gibi sokaklarda birden duruveriyorlardı. Bazıları da yola koyuluyor, çocuklarının hala yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istermiş gibi evlerine doğru koşuyorlardı. Küçük bankta bir gölge gelip yanıma oturdu. Döndüm ve ürperdim. Oydu. Yaşama zevkinin yayılıp hükmetmek isteği olduğunu ve yalnız güçlünün bir takım haklara sahip olmaya layık olduğunu söyleyen kimdi? Üstün insan geldi, onun peygamberi büzülmüş bir halde bir sonbahar ağacının altında gizlenmeye çalışıyor. Ona karşı bu derece trajik bir acımayı ilk kez duydum. Çünkü ilk kez görünmez bir çobanın sürüsü olduğumuzu ve kendi istediğimizi değil, o bize hangi havayı çalarsa onu oynadığımızı böylesine açık bir biçimde gördüm. Çukurlaşmış gözlere, çökmüş yanaklara, sarkık bıyıklara baktım. Üstün insan geldi diye mırıldandım. İstediğin bu muydu? O, kovalanıp gizlenen yaralı bir canavar gibi daha çok büzüldü, öteki kıyıdan mağrur ve acılı sesi duyuldu. Evet, yüreğinin çırpındığını hissettim. Ektiğini biçmek hoşuna gidiyor mu? Yine öteki kıyıdan umutsuz, çırpınan bir ses duyuldu. Hoşuma gidiyor. Artık yalnız kalıp küçük banktan kalktığım zaman kararmış kentin üzerinden bir bombardıman uçağı humurdanarak geçti. Leonardo'nun yüksek dağ tepelerinden yazın kar taşıdığını ve kentleri suladığını düşündüğü uçak şimdi bomba yüklü olarak geçiyordu. daima barışçı savaş peygamberini düşünerek aynı şekilde uçuyorlar diye aklımdan geçirdim. Düşünceler insanın aklından gün doğarken çayır kuşlarının yaptığı gibi havalanıyorlar. Ama insanın kaçamak bakışı kendilerine döner dönmez kudurmuş et yiyen akbabalara dönüşürler. Zavallı baba bağırıyor ve umutsuz bir halde itirafta bulunuyor. Ben onu istemiyordum, ben onu istemiyordum. Ama hayvanlar başının üstünden uğuldayarak geçiyor ve ona ıslık çalıyorlar. Gençliğimin en kritik, en aç anında Nietzsche'nin bana yedirdiği besin aslan besiniydi. Cesaretlendim, ne kendini indirgediği biçimde çağdaş insanı hazmedebiliyordum, ne de insanın indirgediği biçimiyle İsa'yı. Çileden çıkmış bir halde bağırıyordum. Ah köleleri, alçakları, haksızlığa uğramışları avutmak, şu dünyasal hayata iyice şikayet etmeden dayanabilmek ve efendilere sabırlı bir şekilde boyun eğebilmek için armağan ve cezaları geleceğin yaşamı haline sokmaya çalışan şu çok kötü hayat. İnsanın şu dünyadaki yaşayışını bir paraya düşürüp öteki hayata milyonları harcatan bu din ne çıfıtça bir kutsal sofradır, ne basitlik, ne lanetlik, ne tefeciliktir bu. Hayır, cenneti uman ya da cehennemden korkan kişi özgür olamaz. Artık umut meyhanelerinde sarhoş olmamız ayıptır. Ya da korkunun bodrumlarında. Kaç yıl geçmiş de ben anlayamamışım ve gözlerimi açmak için bu peygamberin gelmesi gerekmiş. Şimdiye kadar bütün dünya hükümdarlığını Tanrı'ya emanet etmiştik. Acaba sorumluluğu insanın devralması zamanı gelmiş olmasın? Bir dünyayı kendi dünyamızı alın terimizle yaratmamızın zamanı, şakaklarımda şeytani bir övünç rüzgarı esti, küstahlıkla zamanı geldi diyordum. İnsanın hem de Tanrı'dan bir şey beklemeksizin kaosu düzene sokmak için bütün umutları, bütün acıları yüreği içine kabul etmesi zamanı geldi. Yani kaosu dünya haline sokmak. Zamanı geldiğinde bugünkü uluslararası çılgınlığın ortasında ayakta durman, anlamsız çığlıkları basit anlamlı söz haline sokman, yani iyi haber haline. Bu iyi haberi içimde ilkbaharın yeni yeni başlayan esintileri gibi uzak bir cıvıltı halinde duymaktaydım. Yüreğim çevresi henüz kış olup da tepesindeki gökyüzü kapkaranlıkken ilkbaharın gizli haberlerini alarak Ocak ayının ortasında soğuk rüzgar karşısında bütünüyle çiçek açmış olarak gördüğümüz badem ağacına benzer. Güçlü bir rüzgar esip onun tüylerini yolabilir. O görevini yapmış ve ilkbaharı gördüğünü haykırmıştır. Bir gece bir düş gördüm. Düşler hayatımda benim için daima sağlam rehberler olmuştur. Beynime işkence eden, dönen, kıvranan ve çözüm yolunu bulamayan şey düşümde berraklaşır, fazlalıklarını atar ve çok basit bir tat olarak kalır. Bütün o süre boyunca Aziz Sebastian gibi ebedi dönüşümün trajik peygamberlerin üzerine atmış olduğu tülün altına büzülmüştüm ve beynimle onu çevreleyip boğan karanlıklar arasında boş yere insan görevinin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordum. İşte o sıralar bir düş gördüm. Deniz kıyısındaymışım, denize bakıyormuşum. Deniz simsiyah, sırf korkudan oluşmuş, fokurduyormuş. Üstündeki gökyüzü de simsiyah, yalnızca korku ve ağırlıkmış. Gittikçe alçalıyormuş ve neredeyse denize dokunacakmış. Rüzgar esmiyormuş, ben boğuluyor, soluk alamıyormuşum. Birden gökyüzü ile deniz arasında kalan daracık bir ağartı içinde ışıklı beyaz bir yelken parıldamış. Bu kendinden ışıklı küçük bir sandalmış ve boğucu havasızlık içinde yelkenini alabildiğini şişirip iki karanlığın arasında hızlı ve canlı bir biçimde ilerliyormuş. Ellerimi ona doğru uzatmış, yüreğim diye bağırmış ve uyanmışım. Bu düş hayatımda benim için büyük bir yardımcı olarak kalmıştır. Umudun umutsuz babasını koşup bulamamam ve ona düşün bana getirmiş olduğu gizli anlamı anlatamamam ne yazık. Bütün acısının çözüm yolu bu değil miydi? Aşırı umutsuzluğun içinde kendi rüzgarıyla yol alan, kendi ışığıyla aydınlanan, kimseye ihtiyacı olmayan bu korkusuz sandalcığı davet etmemiş miydi? Güç anlarımda çevremdeki her şeyi kararıp en değerli dostlarımla en sağlam umutlarım beni bırakırken kaç kez gözlerimi yumup göz kapaklarımın arasından o sandalı gördüm. Yüreğim cesaretlenir, yerinden fırlar, orsa ve korkma diye bağırıp karanlığı yırtardı. Nietzsche'nin bende açtığı yaralar derin ve kutsaldı, Bergson'un mistik otları onları iyi edemezdi, bir an için uyuştururdu. Ama onlar yine hızla açılır, kanarlardı. Çünkü genç olduğum için derinden derine istediğim şey iyileşme değil, yaraydı. O gençlik yıllarında bir tahrike kapıldığımı hatırlıyorum. Bir an için yanan, havaya binlerce ışık ve renkle yayılan ve birden kaybolan hayat ateşinin sanatına dayanamıyordum. Bu ateşi kim yakıyor, ona bu kadar büyü ve güzelliği kim veriyor ve birden kim söndürüyor? Kabul etmem diye bağırıyordum. İmzamı koymam, sönmemesi için bir çare bulacağım. İnsanın hayatına acıyor, başarılarına karşı hayranlık duyuyordum. Bu uysal ipek böceği içinden bu kadar tanrısal ipeği nasıl çıkarabilir? En şerefli kurt ipek böceğidir. Sırf karnı ve ağzıyla sürünür, yer, kirletir, tekrar yer, iki delikli pis bir boru. Ve birden yediği şey ipek oluverir. İnsan da böyledir. Gökyüzüyle toprak parlar, düşünceler onları giydirdiği pahalı ipeklilerle ışıldar ve birden kaba bir taban bu olağanüstü kurdu çiğner. Çocukluğun basit mutluluğu ve güvence ebedi olarak geçmişti. Artık gökyüzünün sessizlik ve ilgisizlikle dolu siyah bir kaos olduğunu öğrenmiştim. Güzellikle gençliğin toprağa inince ne olduklarını görmüştüm. Artık ruhum dar ve alçakça umutlarla avunmak istemiyordu. Yavaş yavaş, kararsız bir yürüyüşle boşluğa doğru ilerliyordum. Ama gözüm henüz alışmış değildi, ona cesaretle bakamıyordum. Ruh hala durulmamış bir halde fokurduyor ve bazen gençliğe yaraşır bir yiğitlikle insanın kaderine karşı böbürleniyor, bazen büzülüyor ve kendisini romantik melankoliler örtüyordu. Çok, pek çok sonra dizlerim çözülmeden uçurumun kıyısında durup uçuruma korkusuz ama aynı zamanda utanç duymadan bakmaya alıştım. Gurbetteki küçük odanın içinde tanrısal, huzurlu bir gece. Aşağı sokakta kah bağırma ve gülüşler, kah gecenin ortasında aşk şarkıları, kah çatılarda sakin, bembeyaz bir kar. Ve ışık uykusuz kalıyor, ocak yanıyor, bense kitapların üstüne eğilmiş, insanın düşünsel dev çalışmalarını bir daha yaşıyordum. Paris'teki yıllarımı bu tür endişeler içinde yeteri kadar gençlik, yeteri kadar ihtiyarlıkla ilgilenerek geçirdim. Ev sahibim olan kadın benden kuşkulanmaya başladı. Bana yan bakıyor, yarım ağızla selamlıyordu ve bir gün dayanamadı. Fakat bayım diye seslendi. Bu durum daha ne zamana kadar devam edecek? Hangi durum? Hangi durum mu? Her akşam eve erken dönmen, ne kadın ne erkek hiçbir konuğunun olmaması, gece yarılarından sonralara kadar ışığın yanması. Bütün bunları normal mi kabul ediyorsun? Ama ben bütün gün üniversitede dersleri izliyor, geceleyin ders çalışıp yazı yazıyorum. Buna izin yok mu? Hayır yok. Öteki kiracılarla karşılaştırıyorum. Sen bir şey gizliyorsun. Bu kadar düzen, bu kadar yalnızlık ve sessizlik. Hem de kadınsız, arkadaşsız. Sen hasta olmalısın. Affedersin ama hasta olmalısın ya da bir şeyler yapıyorsun. Bağışla beni ama bu böyle devam edemez. Önce kızacak gibi oldum fakat ev sahibinin haklılığını çabuk anladım. Düzensiz, ahlaksız ve gürültülü bir toplumda bir adamın düzenli, sakin olması, odasına ne kadın ne erkek kimseyi kabul etmemesi yasayı bozar, hoşgörüyle karşılanamaz. Yaşadığım sürece dikkat etmişimdir. Hayatım daima çok basit geçtiği için ona tehlikeli derecede karışık gözüyle bakılmıştır. Düzensiz, ahlaksız ve gürültülü bir toplumda bir adamın düzenli, sakin olması, odasına ne kadın ne erkek kimseyi kabul etmemesi yasayı bozar, hoşgörüyle karşılanamaz. Yaşadığım sürece dikkat etmişimdir. Hayatım daima çok basit geçtiği için ona tehlikeli derecede karışık gözüyle bakılmıştır. Ne söylüyor, ne yapıyorsam başka anlam veriliyor, ardında söylenmedik neyin gizlendiği anlaşılmaya çalışılıyordu. Daha sonraları en iyi dostum bile böylesine bir basitliğe inanamamış, inandığı zaman da dayanamamıştır. Bir gece avluda oturuyor, yıldızlara bakıyordum. Yıldızlı gökyüzü benim için her zaman en çarpıntı verici, en rahatsız edici manzara olmuştur. O bana korkunun dışında hiçbir haz vermezdi. Yüreğim paniğe kapılmaksızın ona bakamıyordum. Avluda dostum göründü, hayretle sordu. ''Ne yapıyorsun orada? Konuşmuyor musun? Neden konuşmuyorsun?'' Yaklaştı, bana doğru eğildi, gözlerimden iri damlalar dökülüyordu, kahkahayı bastı, yalancı dedi, düzenbaz, şimdi bana yıldızlara baktığın ve bu nedenle heyecanlandığın için ağladığını söyleyeceksin, sen beni aldatamazsın cizvit, mutlaka çevrende dolaşan o sürtüklerden birini düşünüyorsun. Daha sonra bir keresinde Rusya'da Panayit İsrati ile tanışıp Yunanistan'a döndüğümüz sırada Panayit bana bakar, bütün yolculuk boyunca beni inceler ve nasıl bir hükme varacağını bilemezdi. Atina'da bir gazeteciye sordu. O da ona ne diyeyim diye yanıt verdi. Doğal değil. Zavallı Panayit bu kez huzursuzlukla sordu. Ne yapar? Hiç işte, sigara bile içmez. 3 yıl kaldığım Paris'te hayatım buydu. Hiçbir macerası olmaksızın sakin ve yakıcı, öğrenci aşkları, öğrenci sarhoşlukları, siyasi ya da manevi tertipler olmadan. Sonunda ev sahibim olan kadın bile bana alışmış, sırrıma erdiğini sanmış ve kendisi için o zamana kadar anlaşılmaz bir şey olan hayatımdaki saflıkla düzeni bağışlar olmuştu. Sabah akşam huzursuz bir gözle beni izleyen kadının komşularından birine arkamdan şunları söylediğini duymuştum. Memleketindeki dinsel tarikatlardan birine dahil olmalı. İstiyor zavallı, istiyor ama izni yok. Komşu kadın sinirli bir halde, öyleyse niçin böyle bir tarikatı bırakmıyor, dedi. Ev sahibem hoşgörüyle yanıt verdi. Onun çarpıklığı da bu işte. Gitmek üzere bavullarımı hazırladığım zamanda kızı Suzana ile birlikte odama girdi. Beni günaha sokmak isteğiyle, şimdi gidiyorsun, kızımı öp bakalım, dedi. Kız yaklaşıp biçimime bakarak karşı koydu. Alnımdan değil ama, alnımdan değil. Peki nereden? Başka neremden istersen zavallıcığım. Anası kahkahayı basarak ağzından aptal diye bağırdı. Bense eğilip yanağından öptüm. Paris'ten ayrılmadan önce bir akşam üzeri Notre Dame'a veda etmeye gittim. İlk gördüğüm zaman bana verdiği heyecandan ötürü ona karşı daima şükran borcum olmuştur. Bizim kiliselerimizde kubbe sanki sınırlı olanla sınırsız olanın, insanla Tanrı'nın bağdaşmış biçimidir. Tapınak yukarı doğru fışkırır, sanki gökyüzüne ulaşmak ister ve birdenbire Tanrı'dan korkan bir sağlamlıkla atılımına kutsal ölçüye göre boyun eğdirir, eğilir, ulaşılması imkansız ululuğun karşısında kıvrılır, kubbe haline alarak tepesine kadiri mutlakı kondurur. Gotik kilisenin cüretkar özenişi bana yukarıdan aşağı daha mağrurmuş gibi görünür. Sanki gökyüzüne doğru atılan paratoner gibi sivri, atılgan bir ok olarak yapılacak biçimde yeryüzünün bütün taşlarını disiplin altına alıp seferber ederek topraktan fışkırır. Bu kutsal mimaride her şey sivrilir, ok olur. Artık kaosa insanca bir düzen veren, güzellikle zorunluluğu eksiksiz bir biçimde dengeleştiren ve sonunda kendini insanla Tanrı'nın mantıki bir biçimde birleşimine adayan Yunan ritminin düz çizgili dört köşe mantığı değil, canlı, mantık dışı bir şeyle birden insanları sürükleyen ve yeryüzüne yıldırımı Tanrı'yı indirmek için tehlikeli mavi ıssızlıkta onu bir atılım yapmaya iten heyecanlı bir çığlık olur. Kim bilir, belki tapınmada böyledir, insanın ruhu da. İnsanın umutlarıyla korkularını seferber etmek ve tıpkı bir ok gibi insanüstü bir yüksekliğe fırlatmak, dayanılmaz, kalleş sessizliğin içinde cüret ve gurur, yanına yanaşılamaz, dik duran ve göğün başlarımız üzerine düşmesine imkan vermeyen bir kılıç. Bu okun gökte korkusuzca yükseldiğini gördükçe ruhumun sağlamlaştığını, gerildiğini ve bir ok haline geldiğini hissediyordum. Ve birden bir sevinç çığlığı attım. Nietzsche'nin çığlığı da böyle değil mi? O da gökyüzüne doğru atılan bir ok değil mi? Tanrı'yı yakalayıp tahtından indirecek bir paratoner değil mi? Böyle taşla demirden yapılmış ve yalnızca ışıktan oluşan vitraylardan meydana gelmiş bir Zerdüşt'ün ruhu içinde ve kendilerini Tanrı'ya kaptırmış derin yankılı, görünmez tanrısal ahengin çevresinde dolaştığım için sevinç duydum. Böyle yavaş yavaş yüreğim sorularla, çılgın ve çaresiz umutlarla dolu olarak Paris'e veda ettim. Paris'ten ayrılıyordum ve yüreğim sağlamlığıyla huzurunu kaybetmişti. Şunları söyleyen çileci kimdi hatırlamıyorum. Oturuyorsun, yüreğin sakinse bir serçenin şakımasını bile duysan artık yüreğinde eski sessizlik kalmaz. Ya vahşi bir atmacanın keskin sesini duymuş olan ben? Paris'ten ayrılıyordum. Çarmıha gerilişin ayaklarındaki, ellerdeki ve kaburgadaki bütün yaraları kapanmıştı. Ruhum içimde kanlı ve asi bir halde silkiniyor, çok acı çekiyordu. Ben bir kesinliğe ulaştığım zaman daima sessizlikle sağlamlık kısa bir süre devam eder ve bu kesinlikten çabucak yeni kuşkularla huzursuzluklar doğarak beni eski kesinlikten kurtulmak ve bir yenisini bulmak için mücadeleye girişmek zorunda bırakırdı. Ta ki bu da olgunlaşıp kesinsizlik haline alıncaya kadar. Kesinsizlik nedir? Yeni bir kesinliğin anası. Nietzsche bana her türlü iyimser kurama inanmamayı öğretti. Dişi olan insan yüreğinin daima avunmaya muhtaç bulunduğunu ve şeytani olan saf aklın her zaman ona hizmet etmeye hazır olduğunu biliyordum. İnsana bütün arzularını vaat eden her din, gerçek mertliğe yaraşmayan, korkaklara özgü bir sığınak olarak görünmeye başlamıştır. İnsanın kurtuluşuna varan yol, İsa'nın yolu mudur diye soruyordum. Yoksa susuzluğumuzun yankısı olan o cennetin var olmadığını asla öğrenemeyecek miyim? Cennetle ölümsüzlüğü vaat eden iyi örgütlenmiş bir masal mıdır? İnsan bunu ölümden sonra anlayabilir ve öbür dünyadan hiç kimse dönmemiş olduğuna göre bunu bize söyleyecek kimse de çıkmayacaktır. Öyleyse en umutsuz dünya kuramını seçelim. Yanılıyoruz da aslında umut varsa ne mutlu. Böylece hiç değilse ruhumuz aldanmaz ve ne tanrı ne de şeytan onu uçurumu örtmek amacıyla hayali cennetler yarattığını söyleyerek aldatamaz. Bana göre en umutsuz inanç en gerçekçi değil en mert olanıdır. Metafizik umut gerçek bir erkeğin el uzatamayacağı bir yemdir. En zor olanı insana en yakışanı istedim. Yani ağlamayan, yalvarmayan, dilenmeyen insanı. Tanrı katili Nietzsche sağ olsun. Bana bunu istiyorum demek cesaretini o vermiştir. Birdenbire cübbelilerin verdikleri biçimiyle İsa'nın kilisesi birbirine dayanmış halde gece gündüz meleyip boyunlarını uzatan ve kendilerini kesen elle bıçağı yalayan, paniğe kapılmış binlerce koyunla dolu mezbaha gibi göründü gözlerime. Bunların içinde bazıları sonsuza dek alevlerin üzerinde sonsuza dek şişe geçirilmiş olarak döneceklerinden korkarlar. Bazıları da sonsuzluklar içinde ilkbahar çimeninde otlamak için kesilmekte acele ederler. Ama gerçek erkek ne koyun, ne mezbaha köpeği, ne de çobandır. O bir kral olup krallığını da yanında taşır, gider, gittiği yeri bilir. Uçurumun kıyısına ulaşır, başındaki kağıttan tacı çıkarıp atar, krallık urbasını üzerinden çıkarır, elleriyle ayaklarını birleştirir ve başı önde kendini boşluğa atar, kaybolur. Acaba böyle sakin, ürpertisiz bir gözle uçuruma bakmam nasip olacak mı? Acaba yeryüzünde umudu küçümseyen bu kadar mağrur bir ses duyulmuş mudur? Bizzat Nietzsche bile bir an için korkmuş, ebedi dönüşüm kendisine sonsuz bir azap gibi görünmüş ve korkusunun içinde büyük bir umudu, gelecekteki bir kurtarıcıyı, üstün insanı yaratmıştır. Ama üstün insanda başka bir cennet, yaşama ve ölüme dayanabilmesi için zavallı, talihsiz insana sunulan başka bir seraptır. 27. ayrımın sonu sayfa 357.